لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Geçen hafta İslam tarihi boyunca İslami hareketin mensupları içerisinden dökülenler olduğundan bahsetmiştik. İslami hareket birçok aşamalardan geçiriyor elemanlarını ve her aşamada bazı insanlar eleniyorlar. Allah Azze ve Celle bütün aşamalardan başarıyla geçen kullarından eylesin. Geçen dersimizde ifk hadisesinden bahsetmiştim. Ayşe validemize atılan iftira hadisesi. Ve ona benzer bir iki hadiseyi anlatmıştım. Bugün de aynı konunun devamını anlatacağız inşallah. Tarih boyunca dökülen insanlara baktığımız zaman bunların bir kısmının eski fikirlerini bırakamadıklarından dolayı döküldüklerini görüyoruz. İman ettiği halde, iman ettim dediği halde fakat eski fikirlerini bırakamadığı için bazı zamanlarda imtihana girdiği zamanlar kendi fikirleriyle İslam'ın fikirlerinin çatıştığını gördüğü zamanlar veya bulunmuş olduğu, mensup olduğu cemaatin veya Müslümanların, ümmetin görüşlerinin kendi görüşlerine uymadığını gördüğü zamanlar bazı insanların elendiklerini görüyoruz. Asr-ı Saadet'te buna benzer bazı hadiseler olmuş. Mesela bir sefer dönüşünde yolculuktan gelirken Müslümanlar bir kuyunun başında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kölesi ile Ensardan birisi su sırası konusunda tartışıyorlar. Her ikisi de sıranın kendisine ait olduğunu söylüyor. Hazreti Ömer'in kölesi ona bir tokat vuruyor. Bunun üzerine Ensardan olan sahabi "Ey Ensar!" diye bağırıyor. Muhacirden olan, köle olan sahabi de "Ey Muhacir!" diye bağırıyor. Mehmet Akif bunu şiirinde veciz bir ifadeyle söyler. Birisi "Ey Muhacir!" birisi de "Ey Ensar!" derse fitne çıkar. Gerçekten de fitne çıktı ve Ensardan, Muhacirden olan topluluk birbirine girmek üzereydi. Bunlar Allah Resulü'nün ashabıydılar. Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiye edilmiş insanlardı. Fakat birdenbire bütün kötü hasletlerini bırakamıyorlardı. Birdenbire eski fikirlerini bırakamıyorlardı. Ey Ensar denildiği zaman, ey filan millet denildiği zaman gene eski duyguları kabarmaya başlıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olay kendisine iletilince, haber alınca olay yerine geliyor. Siz bu davanın kaldırıldığını bilmiyor musunuz? Ensar ve Muhacir davasının, ırkçılık davasının kaldırıldığını bilmiyor musunuz? Kardeşiniz, sizin ırkınızdan olan kardeşiniz haksız olduğu zaman onu savunamayacağınızı bilmiyor musunuz? siz bu davanın benim ayaklarım altında olduğunu bilmiyor musunuz? Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Fakat Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen insanlarda bile bazen böyle ayak sürçmeleri olabiliyor. Ve o anda birçok sahabi az daha imtihanı kaybetmek üzereydiler. Eğer Efendimiz'in olaya müdahalesi olmasaydı, eğer Efendimiz o muhteşem idarecilik kabiliyetiyle hemen orduya yürü emrini vermeseydi ve ta ertesi gün sabaha kadar, hatta öğlene yakın bir zamana kadar orduyu yürütmeseydi, belki o zaman bütün sahabiler imtihanı kaybedeceklerdi. Belki bu yolda bir sürü insanın ayağı kaymış olacaktı. İslami hareket ilerlediği müddetçe münafıkların çalışmaları olacaktır ve münafıklar böylesi zamanları kollayacaklardır. Eğer Müslümanlar kendi eski fikirlerini bırakıp da onun yerine Allah ve Resulü her neyi emretmiş ise onu koyamıyorlarsa, yakın bir zamanda Müslümanların böyle imtihanlardan geçmesi ve bu imtihanları kaybetmesi çok zor bir olay değildir. Aynı hadiseler Türkiye'de de cereyan ediyor. Türkiye'de de birçok Müslüman dün herhangi bir görüşten gelmiş olan, gerek solcu, gerek sağcı, gerekse herhangi bir görüşten gelmiş olan Müslümanlar, İslam'ı anladıkları zaman bütün geçmiş mazilerini silip bir tarafa koyamıyorlar. Fakat tabii ki bunda onlardan beklenen şey de önemlidir. Onlardan bekleyen insanların neyi, ne kadar ve ne zaman beklemesi gerektiğini de bilmeleri gerekir. Efendimizin tavrını unutmayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil'in oğlu İkrime İslam'a girmek için Mekke'ye geldiği zaman, Mekke'nin fethi sırasında Mekke'den kaçan İkrime, onun Mekke'ye geldiğini haber alıyor Peygamberimiz. Ve diyor ki ashabına, sakın ha sakın onun olduğu yerde Ebu Cehil'in aleyhinde konuşmayınız. Efendimizin buradaki tavrı gerçekten hem psikoloji ilmine uygundur, hem de bir peygambere yakışan bir tavırdır. Bütün Müslümanlar Ebu Cehil'den nefret ederler. Fakat onun İslam'a girmek üzere olan oğlunun kaçırılmaması için, bir kişi dahi olsa onun kaçırılmaması için Efendimiz tüm ashabına talimat veriyor. Sakın onun olduğu yerde, işte İkrime geliyor, İkrime geldiği zaman sakın Ebu Cehil'den bahsetmeyiniz. Senin baban böyle böyleydi demeyiniz. Efendimizin bu tavrını bugünkü hadiselere tatbik ettiğimiz zaman, bir kardeşimiz geçmişte filan Taife'den gelmiş olabilir. Fakat diğerlerinin onunla sanki alay eder gibi konuşmaları veya sanki onun görüşlerini sürekli gündeme getirmek suretiyle, sürekli onunla alay ediyor gibi konuşmaları veya hatta onun geçmişte sevmiş olduğu liderini devamlı gündeme getirmek suretiyle onun kalbini kırmanın bir alemi yoktur. Böylesi hatalar yapıldığı zaman bazı insanların davadan uzaklaşmasına sebep olunur. Ve bu hatayı işleyen kardeşimiz yüzünden bir insanın davada ayağı sürçmüş olur. Bunu yapan da bundan sorumludur. İslam'a giren insanlar birdenbire bütün hayatlarını değiştiremiyorlardı. Evet, belki fikren değişiyorlardı. Fakat hayatın değişmesi ayrı bir konudur. Hayat yavaş yavaş değişir. Evinizin eşyaları yavaş yavaş değişir. Siz değişseniz bile hanımınız değişmez, çocuklarınız değişmez. Dün kendisi aynı fikirde olduğu halde bugün o fikri taşıyan bir insana, çok şiddetli hücum eden bir kardeşimize Allah merhamet versin. Dün kendisi de aynı görüşleri paylaşıyordu, fakat bugün o görüşlerden kurtulmuş olduğu için dünkü arkadaşlarını kınayan, onları yerle bir eden bir Müslüman, Allah ona merhamet vermemiş olsa gerek. Kendisinin daha hayatı tamamen değişmediği halde yeni İslam'a girmiş olan insanların hayatını tamamen değiştirmesini bekleyen bir insan, onda ya merhamet yoktur veyahut da tebliğ nasıl olması gerektiğini bilmiyordur. Ashabların da bazıları böyleydi. İşte biraz evvel misal verdim, Muhacir ve Ensar. Bu insanların bütün hayatını değiştirmelerini Allah Resulü bir anda beklemiyordu. Şimdi bazı kardeşlerimiz var efendim, madem ki bu kardeşimiz görüşünü değiştirmiş öyleyse biz artık bunun yanında her şeyi konuşabiliriz. Madem ki bu kardeşimiz davayı anlamıştır, madem ki bu kardeşimiz eski fikrini bırakmıştır öyleyse biz bunun yanında eski lideri aleyhinde konuşabiliriz. Eski fikirleri aleyhinde konuşabiliriz. Halbuki insanın fıtratına terstir bu. Yıllarca sevmiş olduğu bir insanın aleyhinde insan söz duymak istemez. Bu fıtri bir hadisedir. Bunu yapan insan o kardeşimizi katletmiş oluyor. Allahu Ekber. Bir gün hac esnasında, Peygamberimizin de katıldığı veda hacı esnasında bir kölem, bir efendinin, bir reisin eteğine basıyor. İstemeden, hacın izdihamından dolayı onun eteğine basıyor. Ve o efendi, eskiden beri efendi olarak geldiği için, öyle alıştığı için, kölelerin kendisiyle konuşması bile mümkün olmadığı için, böyle bir hareket karşısında birdenbire heyecanlanıyor, Müslüman olduğu halde. Hacca geldiği halde, Allah Resulü'nden bazı şeyler işittiği halde, ona bir tokat vur veriyor. O köle de bunun üzerine hemen Efendimiz'e olayı aktarıyor. Efendimiz onu çağırıyor. Neden ona tokat vurdun? Diyor ki ey Allah'ın Resulü, benim eteğime bastın. Peki sen eteğine kasıtlı olarak mı bastı? Hayır, ama benim eteğime bastı yine de. Efendimiz buyuruyor ki köleye, ona tokat vurabilirsin senden. Kısas yap diyor. Sana vurduğu kadar ona o şiddette tokat vur. Bunun üzerine o reis diyor ki, bu nasıl dindir? Ey Allah'ın Resulü, nasıl dindir ki bu bir köleyle bir efendiyi aynı kefeye koyuyor? Bu nasıl dindir ki aynı hakları tanıyor? Efendimiz bizim dinimiz böyledir diyor. Bizim dinimizde başbakan da olsa bir insanı haksız yere tokat vurduğu zaman ona kısas yapılır. Bunun üzerine adam diyor ki öyleyse bana müsaade et ey Allah'ın Resulü. Bana izin ver birkaç gün düşünme fırsatı tanı. Efendimiz de olur buyuruyor. Ona birkaç gün zaman tanıyor. Ve o adam zaten dinden dönmek niyetindeydi. Fakat dinden dönenler İslam'da öldürülürler. Mürtetlerin cezası ölümdür. Bu diğer Müslümanları korumak ve gençleri korumak içindir. Aynı zamanda o kişiyi korumak içindir. Ve adam dinden döndü ve kaçtı gitti. O zaman zaten bunun için istemiştim. İşte efendi olan bir insanın birdenbire İslam'ın köle ile efendi arasındaki hukukunu anlaması mümkün olmuyor. Ve o adam orada ayağı sürçüyor ve davada dökülüyor. Buna benzer mesela Kab bin Malik hadisesine baktığımız zaman hadis kitaplarında, siyer kitaplarında meşhur bir hadisedir. Tabuk seferinin dönüşü sırasında Efendimiz Tebu'ya vardığı zaman soruyor Kaab nereden? Tebuk seferi bildiğiniz gibi çok büyük bir seferdir ve İslam tarihindeki en büyük seferdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kişiyi hazırlamıştı. O günün en büyük ordusu, Müslümanların kurduğu en büyük ordu. Ve bu ordu yola çıkmadan evvel Efendimiz daimi metodu söylemezdi gideceği yeri. Fakat bu defa söylemiştim. Çünkü yol uzundu ve hava çok sıcaktı. İstiyordu ki herkes hazırlığını yapsın. Gölgelerin hoşa gittiği bir mevsimdi. Hurmaların olgunlaştığı bir mevsimdi. Ve Efendimiz Tebu'ya çıkma emrini verdi. Kab bin Malik anlatıyor. Ben de diyor onlarla birlikte sefere çıkmak için hazırlanmak niyetindeydim. Ve Allah bana o güne kadar vermediklerini vermişti. O güne kadar Bedir Savaşı dışında bütün savaşlara katılmıştım. Ve benim yanımda Bedir Savaşı'nda bulunmak, Akabe'de bulunmaktan daha güzel değildir. Ben evet Bedir'e katılamadım çünkü o zaman savaş için Peygamberimiz çıkmamıştı yola. Fakat daha sonra savaş olacağı meydana çıktı. Ben Bedir'e katılamadım ama ben Akabe'de bulundum. Akabe'de Allah Resulüne beyat edenlerdendim. Her ne kadar halk arasında Akabe beyatı az konuşulur ise de Bedir ehli daha şerefli ise de fakat benim için böyle değildir diyor. Ve ben Bedir'in dışında bütün savaşlara katılmış birisi olarak bu savaşa da katılmak istedim. Fakat tembellik yapmaya başladım. Ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın dedim. Allah bana iki tane deve vermişti. O iki deveyle nasılsa çıkarım yola diyordum. Her gün sabahleyin evimden çıkıyordum hazırlık yapmak niyetiyle. Ve fakat hazırlık yapmadan geri geliyordum evime. Bu şekilde günler geçti. Hatta ordu çıkmaya başladı. Ben yine onlara kavuşurum, onların ardından giderim diyordum. Ertesi gün oldu, yine hazırlıklarım bitmedi. Yine hazırlıkta bulunamadım. Ertesi gün oldu, yine aynı şekilde. Ve artık orduyu kaçırmıştım. Efendimiz benden sual etmedi. Ta Tebu'ya varıncaya kadar kimseye benim hakkımda sual sormadım. Ve sonra Tebu'ya varınca Ka'ab ne yaptı diye sormuş. Onlardan bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, Ka'ab'ı güzel elbiselerim ve hurmaları alıkoymuş olmalı dediler, demişler. Muaz bin Cebel ise niye böyle konuşuyorsun dedi ve o adamı azarladım. Vallahi ya Resulallah, biz Ka'ab hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. Efendimiz bunun üzerine sustu. Tebuk'tan dönüşü sırasından bütün münafıklar Efendimiz'e gelip 80 küsür kişi kadar hepsi gelip Efendimiz'e özür beyan ettiler. Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle bir mazeretim vardı, o yüzden gelemedim. Efendimiz hepsinin mazeretini kabul etti. Ka'ab bin Malik o anda düşünüyordu, Efendimiz daha gelmeden evvel. Geldiği zaman Efendimiz'e ne cevap vereceğim? Yalan mı söylesem yoksa doğruyu mu söylesem? Vallahi eğer yalan söylersem Allah beni rezil eder. Ve vallahi eğer yalan söylersem Allah ben ona öyle bir gazap verir ki bana daha çok kızar. Onun için ben doğruyu söyleyeyim, Allah doğrularla beraberdir dedim. Ve Efendimiz geldiği zaman onun yanına oturdum. Efendimiz bana sordu, neden savaşa katılmadın ey Ka'ab? Bir mazeretin mi vardı? Dedim ki ya Resulallah, vallahi hiçbir zaman bu kadar savaşa katılmak için müsait olmamıştım. Hiçbir zaman iki tane devem olmamıştı. Fakat bir türlü hazırlanamadım ya Resulallah. Hiçbir mazeretim yok. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki, git Allah senin hakkında hüküm verinceye kadar bekle. Ve ben oradan ayrıldım. Efendimiz daha sonra Müslümanların benimle konuşmasını yasakladı. Kimse benimle konuşmuyordu. Ve bu şekilde günler geçti. Ben mescide geliyor, Efendimizin arkasında namaz kılıyor, ona yakın olmaya çalışıyordum. Ve ben ona kasıtlı olarak selam veriyordum. Acaba selamımı aldı mı almadı mı? Acaba ağzı kıpırdadı mı kıpırdamadı mı diye onu merak ediyordum. Fakat Efendimiz ben baktığım zaman yüzünü çeviriyordu. Ben kendimden yüzümü çevirdiğim zaman bana bakıyordu namaz kılarken. Ben namaz kılarken bana bakıyordu. Ve bu şekilde günler geçti. Dünya başıma dar gelmeye başladı. Ayetin ifadesiyle hatta izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı. Ve dâkat aleyhim enfusuhum ve nefisleri, canları sıkılmaya başlamıştı. Ve bu şekilde günler geçti ve ben devamlı mescide gidiyor ve fakat kimse benimle konuşmuyordu. Bir gün amcamın oğlu Ebu Katade'nin yanına gittim. Ona selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ve ben ona, ey Ebu Katade, sen bilmiyor musun ki ben Allah ve Resulü'nü çok severim. Sükut etti, cevap vermedi. Tekrar söyledim. Yine sükut etti, yine cevap vermedi. Tekrar söyledim. Ve en son Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah ve Resulü eğer seninle konuşmamıza izin vermiyor ise onlar daha iyi bilendir buyurdu. Ve ben bunun üzerine gözümden pınarlar akmaya başladım. Ve bu halde çarşıya gittim. Çarşıda bir baktım, bir adam beni arıyor. Suriyeli tüccarlardan birisi beni arıyor. Ka'ab bin Malik nerede, tanıyan var mı diyor. Onlar da beni işaret ettiler. Bunun üzerine adam yanıma geldi ve bana Hasan Melik'inden bir mektup uzattım. Mektupta Melik diyor ki, arkadaşın Muhammed'in sana eziyet ettiğini duydum. Kimsenin seninle konuşmasına izin vermediğini duydum. Allah seni eziyet göresin diye yaratmış değildir. Bizim yanımıza eğer gelirsen yanımıza değer ve mevki sahibi olursun. İşte dedim, bu da ikinci imtihandır. Allah beni bir daha imtihan ediyor. Koskoca bir melikten mektup gönderiyor bana. Ve bakalım melikin mektubu üzerine melikin yanına gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Dinimden dönecek miyim, dönmeyecek miyim? Bütün Müslümanlar bana küstüğü için. Ve bu bir imtihandır dedim. Ve Melik'in gönderdiği mektubu ateşe attım. Bu şekilde 40 gün geçti. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir haberci göndererek hanımından uzak dursun diye emretmiş. Hanımından uzak dursun, hanımına yaklaşmasın. Benimle beraber Tebuk seferinden geri kalan iki kişi Hilal bin Ümeyye ve Murara bin Rabi radıyallahu anh, onlara da aynı emri göndermiş. Fakat onlardan bir tanesi ihtiyar idi ve bunlar Bedir ehlindendirler. Kâb bin Malik Bedir ehlinden değildir ama diğer ikisi Bedir ehlindendir. Bedir ehlinden olmalarına rağmen, böyle bir şerefe sahip olmalarına rağmen Allah onları cezalandırıyor bir savaşa gitmedikleri için mazeretsiz olarak. Ve Hilal bin Ümeyye yaşlı bir insandı üstelik. Hanımı gidiyor Efendimiz'den rica ediyor. Ey Allah'ın Resulü, o ihtiyar bir insandır. Kendi ihtiyacını kendi karşılayamaz. Eğer izin verirsen onun ihtiyacını karşılayayım. Efendimiz olur buyuruyor, fakat sana yaklaşmasın buyuruyor. Bu şekilde 50 gün geçiyor. 50. gün sabah namazını kıldığım zaman birden bir haberci yüksek bir sesle bağırmaya başladı. Ey Kâb müjde! Ey Kâb müjde diyordu. Onunla birlikte bir atlı da geliyordu. Fakat onun sesi atın hızını geçmişti. Ve bana gelen kişiye üzerindeki iki kat elbisemi hediye ettim. Ve fakat ondan başka da elbisem olmadığı için gittim birisinden ödünç elbise aldım. Ve o şekilde Allah Resulü'nün huzuruna gittim. Allah Resulü bir müjdeli haber kendisine geldiği zaman yüzü ayın 14'ü gibi olurdu. Ve hemen beni karşıladım. Muhacirden olanların içerisinden yalnız Talha beni karşıladı. Ben ayakta karşıladı ve ben Talha'nın bu hareketini asla unutmadım. Talha beni tebrik etti. Ondan sonra Resulullah beni tebrik etti. Ey Allah'ın Resulü dedim, bu senden taraf bir bağışlama mıdır, Allah'tan taraf mı? Bilakis Allah'tan taraftır buyurdu. Ve ben de ey Allah'ın Resulü, eğer izin verirsen Allah'ın beni affetmesine karşılık, tevbemi kabul etmesine karşılık, bütün dünya bana dar geldikten sonra Allah tevbemi kabul ettiğine karşılık, bütün malım mülkümü Allah yolunda infak etmek istiyorum ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki, tamamını verme. Bir kısmını kendine ayır, bu daha hayırlıdır. İnsanlar el açmaktan daha hayırlıdır. İzzetinle yaşaman daha hayırlıdır. Ve ben de öyleyse dedim, hurmalıklarımı kendime ayırıyorum, bütün geri kalan malım mülkümü Allah yolunda infak ediyorum ya Resulallah. Kâb bin Malik ve diğer iki sahabiyle görüşülmemesi, konuşulmaması emri verildiği zaman bütün müminler imtihandaydılar. Hanımı imtihandaydı. Bütün müminler imtihandaydılar. Bakalım hangisinin ayağı sürçecek? Bakalım hangisi diyecek, benim en yakın arkadaşımdır Kâb, benim amcamın oğludur Kâb veya benim kocamdır Kâb. Ben nasıl onlarla konuşmam? Nasıl onlara yardımcı olmam? Allah Resulü'nün emir geldiği zaman mesele bitmişti. Ve elhamdülillah hiçbir imtihanı kaybetmediler. Hanımı itiraz etmedi. Arkadaşları itiraz etmedi. Madem ki Allah ve Resul böyle emrediyor, mesele bitmiştir dediler. Bu Allah'ın müminleri bu yolda imtihana geçirdiğini gösteriyor. Sürekli olarak imtihandadır Müslümanlar. Yol uzun bir yoldur ve her aşamasında imtihan vardır. Geçen dersimizde anlatmıştım Talut'un kıssasında. Talut askerlerine diyor ki, Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Ve sakın o sudan içmeyiniz. Nehirden geçtiğiniz zaman sudan içmeyiniz. Neherin suyu mu bitecek demediler. Demediler ama yine de içtiler. Nehrin suyu bitmeyecekti. Allah Azze ve Celle bunu biliyordu. Fakat savaşa gidecek olanlara daha savaşa girmeden Allah onları imtihan etmek istiyordu. Savaşa girdikten sonra imtihan edilmez. Savaşa girecek olan insanlar savaşa girmeden imtihan olmalıdırlar. Ve Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'i bu şekilde imtihan etti. Defalarca imtihanlara soktu. Ve Tevbe suresinde biraz evvel okumuş olduğum ayetten وَاَلَسَّلَاسَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضِ بِمَا رَحْمُبَتْ. O üç kişinin tevbesini Allah kabul etti. O geri kalan, savaşa girmeyen üç kişinin tevbesini Allah kabul etti. Onlara dünya olanca genişliğiyle dar gelmeye başlamıştı. Ve canları sıkılmaya başlamıştı. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Müminler çeşitli zamanlarda çeşitli vesilelerle imtihan oldular. Kur'an-ı Kerim çeşitli peygamberlerin kıssalarını bize anlatmak suretiyle onların içinden imtihanı kaybedenler, peygamberlerin ümmetleri içinde imtihanı kaybedenlerin olduğunu ve kaybetmeyenlerin olduğunu da anlatıyor. Mesela Şuara suresinde Firavun'u anlatırken Firavun Musa Aleyhisselam'ı kendi en iyi bildiği sahaya çekmeye çalışıyor. Ve diyor ki Musa bir sihirbazdır. Halbuki Musa Aleyhisselam bir sihirbaz değil, o da bunu biliyordu. Ve fakat kendisini en iyi bildiği konu, o zamanın insanların en iyi bildiği konu sihir olduğu için en iyi bildiği sahaya çekiyor Musa Aleyhisselam'ı ve bütün sihirbazları çağırın diyor. Sihirbazlar çağrılıyorlar Musa Aleyhisselam'la savaş vermek için. Ve sihirbazlar yapacaklarını yaptıktan sonra ellerindeki ipleri atınca, onlar yılan çıyan şeklinde gelince Musa Aleyhisselam elindeki asasını atıp, asası büyük bir ejderha şeklinde alıp onların yılan ve çıyanların yutmaya başlayınca o zaman bütün sihirbazlar secdeye kapanıverdiler. Ve dediler قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbine iman ettik. Rabbi Musa ve Harun, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Bunun üzerine Firavun dedi ki, siz bana sormadan mı iman ediyorsunuz? Siz bana sormadan mı iman ediyorsunuz? لَوْ قَدْتِيَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ Ayaklarınızı ve ellerinizi çaprazlama kestireceğim. وَلَوْسَلِّمَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Hepinizi astıracağım. Bunun üzerine burada müminler, iman eden müminler o anda bir imtihandadırlar. Hangisinin ayağı kayacak, hangisinin ayağı kaymayacak? Firavun'un zulmü karşısında hangisinin ayağı kayacak, hangisinin ayağı kaymayacak? Bir imtihandadırlar. وَقَالُوا لَا دَيْرُ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُقَلِبُونَ İstediğini yap, zararı yok. Biz ancak Rabbimize döneceğiz. Ve biz Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman ilk iman etmiş olan kimselerden olduğumuzdan dolayı Rabbimizin geçmiş günahlarımızı da affedeceğini umarız. Bir anda insanların gelebildiği nokta, fakat bugün yıllarca sohbete geldiği halde, yıllarca konuştuğu halde, yıllarca kitap okuduğu halde bu noktaya gelemiyor Müslümanlar. Yıllarca ayet okuduğu halde, hadis okuduğu halde neden bu noktaya gelemiyor Müslümanlar? Musa'nın mucizesini gören sihirbazlar öyle bir noktaya geldiler ki bir anda zirveye çıkmışlardı. Fakat yıllarca kitap okuyan, Kur'an okuyan bizler hala bu noktaya gelemiyoruz. Allah bizi geçmişi sihirbazlıkla geçmiş olduğu halde, Firavun'a kullukla geçmiş olduğu halde birdenbire bir mucize gördüğü zaman bu kadar yüksek bir imana çıkabilen sihirbazların imanı gibi bir iman bizlere nasip eylesin. Efendimizin ashabını eğitme metodu gerçekten bütün vitaminleri verici bir metottu. O bizim gibi bir vitamini verip de ikinci vitamini veremeyecek kadar aciz değildi. Bütün vitaminleri veriyordu ashabına. Fakat bugün biz yalnız bir vitamini alıyoruz ve verebiliyoruz. İki vitamini alıyoruz ve verebiliyoruz. Halbuki bu şekilde işte vitaminsizlikten hastalıklar zuhur ediyor. Her vitamini almamış olan Müslüman, zikir bir vitamindir. Bu vitamini almamış olan bir Müslüman da bir takım hastalıklar zuhur eder. İbadet bir vitamindir. Onu almamış olan Müslüman, onda bir takım hastalıklar zuhur eder. Cihat bir vitamindir. Bunu almayanda da bazı dertler zuhur eder. Ama Allah Resulü öyle bir eğitiyordu ki ashabını, bunlar bütün her yerde çok az istisnalar hariç bütün mekanlarda ve bütün imtihanlarda kazanabiliyorlardı. Hanzala radıyallahu anh'ın misali gibi yeni evleniyor ve sabahleyin Efendimizin habercisi nida ediyor. Ey müminler, savaşa Efendimiz'den talimat var. Hanzala radıyallahu anh hemen çıkıyor yola ve şehit oluyor savaştan. Efendimiz buyuruyor ki melekleri, şehitleri melekler guslettirmezler. Ne melekler ne de insanlar. Şehit olan insanlar guslettirilmez. Fakat Hanzala'nın melekler tarafından guslettirildiğini gördüm. Acaba bunun hikmeti nedir buyuruyor. Hanımını çağırın bakalım diyor. Belki hanımının bildiği bir şey vardır. Hanımını çağırıyorlar. Efendimiz soruyor. Senin bildiğin bir şey var mı diyor. Hanzala'yı meleklerin guslettirdiğini gördüm. Acaba sen bir şey biliyor musun? Kadın utana sıkıla diyor ki ya Resulallah ilk gecemizdi. İlk gecemizdi ya Resulallah. Gusledemeden çıktı evinden. Senin habercinden haber geldiği zaman yüksek sesle bağırdığı zaman hemen fırlayıverdi. Ve gusül abdesti alacak kadar bile beklemedi. Hanzala radıyallahu anh işte ayağı sürçmeyenlerdendir. Fakat bugün birçok Müslümana baktığımız zaman evlendiği zaman bir ay gözden kayboluyor. Evlendiği zaman 15 gün, bir hafta gözden kayboluyor. Fakat Hanzala'ya baktığınız zaman o gecenin sabahında bile kaybolmuyor gözden. Gidip de Allah Resulü'nden izin istemiyor. Ey Allah Resulü, ben daha dün gece evlendim. Bana bir hafta izin ver demiyor. Allah Resulü ashabını bu şekilde eğitiyordu. Ve bugün bunlar tarihi bir takım hadiseler değil. Ben size bir hikaye anlatmıyorum. Bugün Müslümanların buna benzer hadiselerin başına gelmesi uzak değildir. Eğer başımıza hiçbir hadise gelmiyor ise bu iyi Müslüman olmadığımızdandır. Çünkü bir hadiste, sahih bir hadiste buyuruyor Peygamberimiz. Dünyada en çok belalara uğrayanlar Allah'ın Resulleri, peygamberlerdir ve Allah'ın seçkin kullarıdır. Allah'ın seçkin kullar ve peygamberlerin başından musibet eksik olmaz. Eğer biz hakikaten iyi mümin olsaydık başımıza musibet eksik olmayacaktı. Ve inşallah iyi mümin oluruz. İyi mümin olduğumuz zaman da bu imtihanlara hazır olalım. Bugün birçok kardeşimiz ufak tefek imtihanlarla karşılaştığı zaman imtihanı kaybediyor. Geçen de söylemiştim. Üniversiteyi kazanamadığı zaman imtihanı kaybediyor. Üniversiteyi kazandığı zaman imtihanı kaybediyor. Üniversiteyi bitirdiği zaman imtihanı kaybediyor. Birçok kardeşimiz talebelik yıllarında iyi Müslümandır. Talebelik yıllarında iyi Müslümandır. Ama talebelik bittikten sonra, üniversite eğer okuyorsa, üniversiteden sonra, evlendikten sonra, işe güce girdikten sonra birçok insanın aramızda ayrıldığını görüyoruz. Hatta İslami hareketin önünde gelen insanlardan bile ayağa kayanlar vardır. Çeşitli makamlar kendisine verildiği zaman ayağa kayan insanlar olmuştur. Bunlardan bir tanesini bir yazar anlatıyor. İslam aleminden bir yerde, bir ülkeden bir Müslüman alimi, sarıklı bir şeyhi milletvekili seçimlerine sokuyor bir cemaat. Cemaatin gücü sayesinde, cemaatin faaliyetleri sayesinde o alim seçimi kazanıyor. Milletvekili olarak parlamentoya giriyor. Ondan sonra parlamentoya girdikten sonra, mevki makam sahibi olduktan sonra eski cemaatinin aleyhinde konuşmaya başlıyor. Kendisine seçimi kazandıran cemaatinin aleyhinde konuşmaya başlıyor. Çünkü belki kendisine bir takım menfaatler teklif edilmiştir. Belki o menfaatlerin karşısında cemaatini satmıştır. Burada isim vermek istemiyorum ama aynı hadise Türkiye'de de gerçekleşmiştir. Geçmişte bir cemaatin ikinci elemanın durumuna gelmiş olan bir hoca efendi, Tercüman gazetesine 10 sene evvel kendi cemaatini aleyhinde bir hafta süren bir yazı yazmıştır. O cemaatin önde gelen insanlarındandı. O zamana kadar bilmiyor muydu o cemaatin hatalarını? Fakat ne zaman milletvekili oldu, ne zaman parlamentoya girdi, aynı hadise. Parlamentoya girdi, ondan sonra ayağa kaymaya başladı. Ve bugün öyle insanlar var ki, bunlara ben şahidim. Benden 15 yaş, 20 yaş büyük olan abilerimiz, amcalarımız içerisinden öyle insanlar vardır ki, talebelik yıllarında İslami hareketin içerisine girmiştir. Bir sürü hizmetler yapmıştır. Ve önde gelen insanlardan olmuştur. Ondan sonra ufak bir hadise olmuştur. Cemaatine küsmüştür. Ve şu anda vallahi 15-20 yıldan beri evinde hiçbir şey yapmadan, hiçbir hizmet yapmadan evinde oturuyor. Ve etrafındaki insanlara da adeta sanki bu işlerin sonu yokmuş gibi konuşuyor. Halbuki 15-20 sene evvel böyle değildi. Talebeyken böyle değildi. Ne zaman evlendi, ne zaman iş güç sahibi oldu, ne zaman bir hata gördü cemaatinden. Allah Resulü'nün cemaati değil hiçbir cemaat. Elbette ki hatalar olacaktır. Hiçbir cemaatin önde gelen insanlar vahiyle idare edilmiyorlar. Elbette ki hata yapacaklar. Eğer hata yapıyorlarsa iş yapıyorlar demektir. Hatasız insan iş yapmayan insandır. O da en büyük hatadır. İslami hareketin mensuplarının davada ilerlerken bazılarının ayağının kaymasının hem cemaatten kaynaklanan sebepleri olabilir, hem de kendi şahsından kaynaklanan bazı sebepler olabilir. Veya bunların dışında çevreden, dünyadan bir takım sebepler olabilir. Bir Müslümanın eğer ayağı kayıyorsa, davada ilerlerken tökezliyorsa, bir noktaya gelince geri adım atmaya başlıyorsa, ekseriyetle iyi bir eğitimden geçmemiştir. İyi bir eğitimden geçmiş olan insanlar, Kur'an ve sünnet kültürü almış olan insanlar, aynı zamanda hizmetin içerisinde hizmetin problemlerini gören insanlar, hizmetin içinde pişen insanlar, hizmetin sorunlarını taşıyan insanlar, bütün vitaminleri alan insanlar, ibadet, kültür, cihat gibi, hizmet gibi, A vitaminini, B vitaminini, C vitaminini, bütün vitaminleri alan insanların içerisinden dökülenler az oluyor. Ama bu vitaminlerden bazılarını almayanlarda dökülmeler çoğalıyor. Bazı insanların eğitilmesi çok zordur. Ekseriyetle dökülen insanlar böyle insanlardır. Kendi eski fikirlerini bırakamamaktadır. Veya girmiş olduğu cemaatte adapte olmaya çalışmamaktadır. Veya girmiş olduğu cemaatin içerisinde erimek istememektedir. Kendi şahsiyetini korumaya çalışmaktadır. Veya özel bir mevki beklemektedir. O mevki verilmediği zaman da dökülmektedir. Faydalı olan insanlar maden gibi olan insanlardır. Taş gibi olan insanların faydası yoktur. Taşı en sıcak kazana bile atsanız erimez. Ve belki de eriyecek olan madenlere bile engel olur. Fakat madeni atarsanız kazana, maden erir. Ve potaya döktüğünüz zaman belki motor olur, belki civata olur. Fakat bir şey olur. Ondan insanlar istifade ederler. Bazı insanlar taş gibidirler, erimek istemiyorlar. Davaya girdiği halde erimek istemiyor. Şahsiyetini ön planına çıkarmak istiyor. Gururunu ayaklar altına almak istemiyor. Öyle insanlar vardır ki şu kapıdan girdiği zaman illa baş köşede oturmak istiyor. Halbuki Allah Resulü ayakta, ayak ucunda oturuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir meclise girdiği zaman o mecliste nerede boş yer bulursa orada oturuyordu. Fakat öyle insanlar vardır ki zenginliğinden dolayı, makamından dolayı baş köşede oturmak istiyor. Kendisine o verilmediği zaman da dökülenlerden oluyor. Bir kısmı da kendi şahsi zaaflarından dolayı terbiye eksikliğinin yanında, cemaatin onu terbiye edememesi yanında, görev verilmemesi gibi sebepler yanında, kendi şahsi eksikliklerinden dolayı hata aramaya çalışıyor. Hatta hata bulamadığı zaman bir şey bahane ediyor. Hata arayanların ve bu davada dökülenlerin büyük çoğunluğunda cimrilik hastalığı olduğu görülmüştür. İçinizden bir kısmı bunu görmüştür. Bu davada dökülen insanların büyük bir ekseriyeti cimridirler. Onlar belki bir gün kendilerinden bir şey istenecek korkusuyla devamlı problem çıkaran insanlardır. Ve kısa bir zaman önce benzeri bir hadiseyle karşılaştım. Hiçbir sebep, bütün araştırmalarıma rağmen hiçbir sebep bulamadığım bir kişinin en sonunda kendisinden küçük bir miktar para istendiği, 150-200 bin lira gibi küçük bir para istendiği için bir takım bahaneler ve mazeretler ile ayrıldığını duydum. Ve gerçekten de İslam hareketin tarihi boyunca incelediğiniz zaman cimrilik dökülmelerdeki en önemli faktörlerdendir. Diğer bir sebep, bazı Müslümanlar hızlı oluyorlar. Ve geçen derste dinde aşırı gidenleri anlatmıştım. Dinde aşırı gidenler nasıl ki geriliyorlarsa, nasıl ki dayanamıyorlarsa, Allah 5 vakit namaz emrettiği halde sanki o 10 vakit namaz farzmış gibi davranıyorsa ve nasıl sonunda bunlar namazı tamamen terk ediyorlarsa, aynı şekilde hizmet içerisinde de böyle aşırı giden insanların varlığı ve bu insanların problem oluşturması ve sonunda bu insanların da elendiğini gördüm. Bunlar hesapsız kitapsız davranmayı seven insanlardır. Efendim, bir yerde bir Müslümanı vurmuşlar. Vuranlar kimler? PKK'cılar vurmuşlar mesela. Öyleyse onlara karşı silahlı faaliyete girmemiz lazım. Bak kardeşim, bu işler böyle olmaz. Bu işler senin gibi birkaç kişinin işi değil. Türkiye'de Müslümanların yapması gereken işler var. Müslümanlar akıllı insanlardırlar, akıllı olmak zorundadırlar. Müslümanların bir planı olmalıdır, bir plan dahilinde gelişmelidirler. Şu anda Müslümanın PKK'cılarla uğraşmaya zamanı yoktur. Kim PKK'yı ortaya çıkardıysa onlar onu temizlesinler. Müslümanın onlarla işi yoktur. Şimdiye kadar kendi ırkını övenler, kendi ırkını övdüğü için de başka ırkları tahrik edenler, ondan sonra da birisi ne mutlu Kürdüm diyene derse onu temizlemek onun görevidir. Ben ne mutlu Türk'üm diyene demedim ki ne mutlu Kürdüm diyene temizleyeyim. Fakat böyle hesap kitap bilmeyen Müslümanlar hemen bir Müslümanın vurulması karşısında onlara karşı silahlı mücadeleyi tavsiye etmeye başladılar. Ve bir kısmı bu yüzden elendiler. Hesapsız kitapsız insanlar. Müslümanın düşmanı kimdir? Müslüman nerede, ne zaman, nasıl davranmalıdır? Bunların hesabını yapamayan insanların bu davadan elendiklerini gördüm. Yani kontrol altına alınmamış karakterde insanlar vardır. Bunları kontrol altına almak çok zordur. Kontrol altına alınmamış insanlar herhangi bir mazeretle ayrılmaktadırlar. Bir kısmı can ve rızık korkusuyla davada ayağa kaymaktadır. Can ve rızık korkusuyla. Halbuki hiç kimse Allah'ın kendisine verdiği ömürden bir saniye daha fazla yaşayamayacaktır. Ne kadar kendisini korursa korusun, Allah'ın verdiği ömür uzamayacaktır. Belki cömertlikle ömür uzar, fakat korkaklıkla ömür uzamaz. Hızlı giden insanlar, korkak insanlar, bunların büyük çoğunluğunun davadan elendiklerini gördük. Bir hadis efendimiz buyuruyor ki, her kim devesini çatlatırcasına koşturursa, her kim devesini böyle hızlı koşturursa, o kişi devesini öldürür ve sonra da menziline de varamaz. Varacağı yere de varamaz. Fakat devesi de ölmüş olur. Allah Azze ve Celle bizlerin neyi kaldıracağını bilmektedir. Ve İslami hareket planlı, programlı bir harekettir. Ve devesini çatlatırcasına koşan insanların hareketi değildir İslami hareket. Son olarak Hudeybiye anlaşması ile ilgili Müslümanlardan bazılarının düştüğü tehlikeyi anlatmak istiyorum. Mekkeli müşriklerle müminler arasında gerçekleşen ilk tarihi anlaşma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye umreye gitmek niyetiyle Medine'den ayrıldığı zaman Hudeybiye denilen mevkiye gelince bir elçi gönderdi Mekkelilere. Mekkeliler buna karşılık onlar da bir elçi gönderdiler. Ve Efendimiz ile bir anlaşma imzalamak istediler. Efendimiz yaz dedi katibe. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyb bin Amr, müşriklerin elçisi. Dedi ki ya Muhammed, biz Rahman Rahim bilmeyiz. Biz Bismillah biliriz. Öyle yaz. Bismillahümme. Ya Rab senin adınla. Efendimiz katibe öyle yaz dedi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali itiraz etti. Ey Allah Resulü nasıl olur? Yaz dedi. Biraz sonra Muhammedun Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed ile Mekkelilerin elçisi Süheyl arasında bir anlaşmadır bu. Böyle deyince Mekkelilerin elçisi Süheyl itiraz etti yine. Dedi ki ya Muhammed biz zaten senin peygamber olduğunu bilsek senden zaten savaşmayız. Ve zaten seni Mekke'ye girmekten alıkoymayız. Efendimiz buyurdu ki Hazreti Ali'ye, ey Ali onu sil ve Muhammed İbni Abdullah yaz. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Süheyl arasında bir anlaşmadır diye yaz. Hazreti Ali itiraz etti. Vallahi dedi bunu yazamam ya Resulallah. Bunu silemem ya Resulallah. Ben senin hak peygamber olduğunu biliyorum ya Resulallah. Nasıl bunu silerim? Efendimiz onun bu tavrını isyan olarak değerlendirmedi ve dedi ki Efendimiz ümmiydi, okuma yazma bilmezdim. Ve ey Ali hangi cümledir onu bana göster buyurdu. Muhammedun Resulullah kelimesi hangi kelimedir onu ben kendi ellerimle sileyim. Sonra sen Muhammed İbni Abdullah yaz. O şekilde yaptılar. Sonra Süheyl bir şart daha koştu. Dedi ki Mekke'den İslam'a girip de Medine'ye gelenler olursa, size katılmak isteyenler olursa onu bize geri teslim edeceksiniz. Fakat Medine'deki Müslümanlardan birisi tekrar eski dinine dönmek isterse ona karışmayacaksınız ve onun Mekke'ye gelmesine izin vereceksiniz ve biz onu size teslim etmeyeceğiz. Efendimiz olur dedi. Bütün müminler itiraz ettiler. Hazreti Ömer başta gelmek üzere dedi ki ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet ya Ömer Allah'ın Resulüyüm. Peki biz hak dava uğrunda onlar batıl dava uğrunda değiller mi? Evet biz hak dava onlar batıl dava uğrundalar ya Ömer. Peki öyleyse bu izzetsizlik niyedir ya Resulallah? Bu kafirlerin bu şartlarını kabul etmek niyedir? Bizden birisi İslam'a girmiş birisi Mekkeli Medine'ye geldiği zaman geri teslim edeceğiz. Bizim kardeşimizi geri teslim edeceğiz. Ama bizden birisi kafir olursa onlar bize geri teslim etmeyecekler. Böyle zillet içinde bir madde kabul edilir mi? Ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki ya Ömer ben Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın emrine karşı gelemem. Allah daha iyi bilir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den bir sonuç elde edemeyince Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Ona da aynı şeyleri söyledi. Ya Ebu Bekir, biz o Allah'ın Resulü değil midir? Evet dedi, Allah'ın Resulüdür. Peki biz hak dava uğrunda, onlar batıl dava uğrunda değiller mi ya Ebu Bekir? Evet dedi, öyledir. Peki öyleyse bu zillet niyedir? Bu ağır şartların için kabul ediyoruz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer gibi değildi. Çabuk heyecanlanan bir yapıya sahip değildi. Dedi ki ya Ömer o Allah'ın Resulüdür ona karşı gelme. Ona itaat et. Ona karşı gelme Allah'ın Resulüdür. Allah ve Resulü daha iyi bilir. O anda tam anlaşma imzalanmak üzereyken daha anlaşma imzalanmadan o elçinin oğlu Ebu Cendel radıyallahu anh Mekke'den elleri zincirlenmiş vaziyette işkence görmüş vaziyette zorla kaçmış ve müminlere kavuşmuştu. Süheyl kendi oğlunun zincirler içerisinde ve perişan vaziyette geldiğini görünce dedi ki, ya Muhammed, işte sen Muhammedül Emin'sin. İşte hadi göster bakalım, Muhammedül Emin misin değil misin? İşte tam sırasıdır. Anlaşmana bundan sonraki zamanlarda sadık kalacak mısın, kalmayacak mısın? İşte tam sırasıdır. Bak oğlum gelmiş. Oğlumu geri bana teslim et. Ebu Cendel radıyallahu anh kilometrelerce yol yürümüş. Zincirlerle bağlı bir vaziyette aç susuz Müslümanlara kavuşmuş. Bütün Müslümanlar perişan. Ya Resulallah, nasıl olur böyle bir şey? Bu gelen bizim kardeşimizdir. Nasıl olur ey Allah'a Resulü? Geri kafirlere teslim ederiz. Efendimiz dedi ki, ey Süheyl, daha imza atmamıştık anlaşmaya. Olsun dedi ama konuşmuştuk. Ama konuşmuştuk. Efendimiz buyurdu ki, bunu bana bağışlar mısın? Olmaz dedi. Bunun üzerine Ebu Cendel oğlunu ona teslim ettim. Ve bütün müminler Allah'ın Resulü olmasa karşı gelecekler. Hatta Hazreti Ömer'in başka bir yerdeki ifadesinden anlaşılıyor. Vallahi diyor, eğer o Allah'ın Resulü olmasaydı, hatta Allah'ın Resulü'nün tayin ettiği bir komutan olsaydı karşı gelirdi. Hatta karşı da geldi ama fakat sonuçta İslam noktasına getirmemişti. Müminler bir imtihandaydılar. Önemli bir imtihandaydılar. Allah'ın Resulüne itaat ve itaatsizlik. Allah'ın Resulü'nün gaybtan haber aldığına inanmak veya inanmamak noktasında imtihandaydı Müslümanlar. Bir kısmının ayağı kaymak üzereydi. Bütün Müslümanlar üzüntü içerisinde Efendimiz kalktı. Ebu Cendel teslim ettiler. Ebu Cendel babasıyla birlikte geri Mekke'ye döndü. O arada Efendimiz kendisiyle beraber getirmiş olduğu develerini kesmek için insanlara talimat verdi. Develerinizi kesiniz buyurdu. Kimse yerinden bile kalkmadı. Müminler bir imtihandaydılar. Müminlerin ayağı kaymak üzereydi. Kimse yerinden kalkmadı. Allah Resulü emrettiği halde kimse yerinden kalkmadı. Ama herkes üzüntü içerisindeydi. Ondan dolayı kalkmadı. Efendimiz onların bu halini görünce ısrar etmedi. Ve kendi çadırına girdi. Her savaşa gittiğinde veya her sefere çıktığında yanına bir hanımını alıyordu. O seferde de Ümmü Seleme validemiz onun yanındaydı. Ümmü Seleme'ye vaziyeti anlattım. Ben emrediyorum da ashabım yerine getirmiyor ya Ümmü Seleme. Ümmü Seleme validemiz dedi ki, ya Resulallah, eğer sen onların senin dediğini yapmalarını istiyorsan o zaman sen kimseye bir şey söyleme. Dışarıya çık ve berberi çağır, tıraşını ol. Ondan sonra kendi deveni kendi ellerinle boğazlayıver. O zaman herkes kalkıp devesini kesecektir. Efendimiz onu söylediği gibi yaptı. Ümmü Seleme validemiz zeki bir kadındı. Ve Efendimiz'e bu noktada yardımcı olmuştu. Efendimiz ondan almış olduğu bu akıl ile ümmetini bir fitneden kurtardı. Eğer o akılı Ümmü Seleme validemiz vermemiş olsaydı belki birçok sahabin ayağı kaymış olacaktı. Allah böyle akıllı bir hanımı bütün Müslümanlara nasip eylesin. Ondan sonra müminler Medine'ye döndüler. Bu sefer Ebu Busayr adında bir Müslüman, o da yine İslam'a girmiş Mekke'de ve Medine'ye gelmişti. Mekkeli müşrikler onu almak için iki kişiyi gönderdiler. İki elçi gönderdiler. Ve iki elçi gelip Peygamberimizden Ebu Busayr'ı istediler. Efendimiz onlara teslim etti. Gene müminler imtihandaydılar. Ebu Busayr Mekke'den Medine'ye kadar yürümüş. Perişan vaziyette Medine'ye kendisini zorla atmış. Fakat Allah Resulü teslim ediyor. Anlaşmaya bağlı kalıyor. Müminler anlaşmalarına bağlıdırlar. Ve Ebu Busayr teslim etti onlara. Fakat Ebu Busayr yolda giderken onlardan birisinin kılıcını almak suretiyle onları öldürdü. Birisini öldürdü, diğeri de kaçtı ve tekrar Medine'ye Peygamberimiz yanına geldi. Efendimiz onu gördüğü zaman vallahi bu adam bir şeyden korkmuş, kaçıyor dedi. Ve hakikaten de biraz sonra elinde kılıçla Ebu Busayr içeriye girdi. Ve Efendimizin tekrar onu teslim edeceğini anlayınca Ebu Busayr kaçtı gitti. Dedi ki ya Resulallah, sen görevini yaptın, beni teslim ettin onlara, artık bir daha beni teslim etmen gerekmez. Fakat Efendimiz dedi ki, anan ağlasın ey Ebu Busayr, eğer senin arkanda bazı kimseler olsaydı vallahi sen Mekke'li Medine'lileri savaşa düşürürdün. Senin yüzünden savaş başlardı. Bunun üzerine Ebu Busayr Efendimiz'i tekrar teslim edeceğini anlayınca kaçtı gittim. Ve Allah'ın ve Resulü'nün hesabı o zaman ortaya çıktı. Ebu Busayr gitti bir yerde konakladı. Ve artık Mekke'den kaçanlar hepsi oraya gelmeye başladılar. Mekke'de İslam'a girenler Medine'ye gidersek peygamber bizi teslim eder korkusuyla hepsi Ebu Busayr'ın yanına gitmeye başladılar. Ve orada bir çete oluşturdular. Ebu Busayr'ın komutasında bu çete Mekkelilerin Şam'a giden kervanlarını vuruyor ve onları hem öldürüyor hem de ganimetlerini alıyordu. Bunun üzerine Allah ve Resulü'nün hesabı ortaya çıktı. Ve Mekkeliler kendileri peygamberimizden rica etmeye başladılar. Ya Muhammed, biz o şarttan vazgeçtik. Bizden İslam'a girenleri kabul etmediğine. Tek bunlar artık kervanlarımızı vurmasınlar. Her İslam'a giren sen kabul etmiyorsun diye Ebu Busayr'ın yanına gidiyor ve çete oluşturuyorlar. Bu durumdan kurtulmak için sen bunları kabul et artık ya Muhammed. Efendimiz kabul etmeye başladı artık. Müminler imtihandaydılar ama. Çeşitli zamanlarda imtihana girdiler. Ebu Cendel hadisesi, Ebu Busayr hadisesi gerçekten müminleri sarsmıştır. Huneyn günü sarsıldıkları gibi savaştan kaçanlar oldu Huneyn'de. Huneyn günü sarsıldıkları gibi hatta İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in oğlu, birkaç kişiyle birlikte savaştan kaçınca Efendimiz'in yanına gittiler. Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, biz savaştan kaçmışlardan olduk. Allah'ın gazabına uğramaktan korkuyoruz. Efendimiz buyurdu ki hayır, siz savaştan kaçmadınız. Belki siz bana geldiniz. Gerideki birliğe katıldınız. Çünkü ben karargahınızım. Bana gelen kaçmış olmaz. Huneyn'de müminler imtihana tabi oldular. Ve bir kısmı elenecek gibi oldu. Allah onları korumasaydı eleneceklerdi. Bu davada çeşitli zamanlarda, çeşitli aşamalarda, her aşamada bazı insanlarımızı kaybediyoruz. Sonradan katılanlardan olduğu gibi eskilerden de kayıplar oluyor. Bir kısmı tebliğ yaptım bu insanları anlamıyorlar deyip ondan sonra kendi işinde gücünde bir insan olmaya başlıyor. Sen ne kadar tebliğ yaptın acaba? Nuh Aleyhisselam kadar mı tebliğ yaptın? O 950 sene anlatmıştı İslam'ı. Sen ne kadar tebliğ yaptın da usandın? Bir kısım insanlar tebliğ yapınca usanıyorlar. Bir kısım insanlar Allah onları her gün rızıklandırdığı halde, Allah onlara rızık vermekten usanmadığı halde, onlar Allah yoluna bir defa iki defa mal verdiği zaman usanıyorlar. Onlar birkaç gecesini İslam'a ayırdığı zaman usanıyorlar. Ama herkes bir yerde takılıyor. Ya Rabbi bizi takılmayanlardan eyle. Ya Rabbi yeryüzündeki bütün mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kaldıramayacağımız yüklerin altına bizi sokma. Ya Rabbi geçmiş ümmetlerin üzerine yüklediğin gibi ağır yükler üzerimize yükleme. Rabbena fagfir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Lillahi Teala el-Fatiha.